Ayrım 19.
Gülhayat Hanım'a bakıyor. O da gözlerini Nevnihal'e dikmiş. Ellerini kollarının yenlerine sokmuş. Ne tuhaf. İkimizin de gözümüzden yaş gelmiyor. Halalarım derdi ki... Gülhayat Hanım'ın sesi camda tırnağın çıkardığı ses gibi sinir bozucu, cırlak, ayarsız. Susuyor hemen. Öksürüyor. Bu kez sesini bulmuş. Halalarım derdi ki, kadın kocasını yitirdiğinde yüreğindeki acı toplu iğnenin ucu kadar olurmuş. Giderek büyürmüş bu acı. İçinde derin bir uçuruma dönermiş. Onu bir kabuk bırakana kadar, halbuki evlat acısı tam tersiymiş. Uçurum gibi başlar, toplu iğne ucu kadar küçülürmüş. Nevnihal ona hayretle bakıyor. Salt o kültürden geldiği için, yani alışkanlıktan, bağıracağını, ağlayıp dizlerini döveceğini, örtüleri paralayıp kendini yerden yere atacağını bekliyor. Beklemek de değil, şimdi öyle yapması gerektiğini düşünüyor. Yapılacak şeyleri kendisi düşünmek zorunda. Kızlar uyanmalı, uyandırayım. Hüsra Batu'ya haber versin. Şimdi dul bir kadınım. Artık elimden fazla şey gelmez. Çocukları yapsın yapılacakları. Batu, Mahmut'a haber versin. Böyle oturacak mıyız Gülhayat Hanım? Siz okusanız başında, ben kızları uyandırayım. Öyle ya, öyle. Yasin okumak gerekir. Karıncalar gibiyiz. Sessiz birbirini izleyen. Birimizin sesi yükselse öbürü taşmaya hazır. Hüsra Nevnihal Hanım omzuna dokunur dokunmaz açıyor gözlerini. Kalk kızım, baban. O sözü boyuna düşünüyor. Daha çıkaramadı ağzından. Hüsra fırlamış, koşmuş önden. Kapılara duvarlara çarpıyor. Odaya girer girmez bağırıyor. Anlamıştım. Çığlıkları evi kesiyor. Parça parça bölünüyor tahtalar. Sahanlık yıkılıyor. Eşyalar bin parça, gün bin parça. Sokak, gelip geçenler. Her şey bin parça oluyor. Nevnihal onun kesilmeden birbirine eklenen çığlıklarının ve gözyaşlarının doğal olmayan şeyleri doğal akışına çevirdiğini düşünüyor bir an. Sonra düşünceleri denetiminden çıkıyor. Kolonya kokusu, evin küf kokusu. Leyla'nın kıpkırmızı gözleri, çıplak ayaklar, yere atılmış eşya, sonra uzaklardan yakına gelen, bir görünen, bir yiten, sürekli değişen yüzler. Batu'nun yüzü solgun, dudakları titriyor, içi yıkanıyor Nevnihal'in. Bütün setler çöküyor, bütün sular köpürüp çağlıyor, bütün balonlar patlıyor ve bütün renkler birleşerek, bütün beyazlar ayrışarak uzaklaşıyor. Nevnihal Leyla'ya sarılıyor. Siz benim için kızımla yaşıyorsunuz efendim. Nevnihal Hanım, Mahmut'un beklenmesini istiyor. Batu karşı buna. Yetişemez Nevnihal abla. İzin alıp alamayacağı bile belli değil. İnsan ölmüş babasının yüzünü görmese çok şey yitirmez. Daha bile iyi görmemesi. Ben cenazenin kaldırılmasından yanayım. Mahmut bana kızarsa sonra? Mahmut'un size kızmaya hakkı yok. Kızamaz. Anlatırım, ısrar ettiğimi söylerim. Anne, sen de söylesene fikrini. Benim söz hakkım yoktur oğlum. Ben yalnız onun çocuklarının anasıyım. Söz Nevnihal Hanım'ın hakkıdır. Anlamıyorsun anne. Ben ona din yönünden doğru olmadığını söylemeni istiyorum. Öyledir. Bekletmek doğru değildir. Onun yeri artık toprak diyor Batu. Emir Bey'im, ölümünüzle beni yıllar süren üvey ana olma korkusundan kurtardınız. Onlardan korkmamalıyım artık. Her adımı dikkatli atmam, her sözü düşünüp söylemem gerektiğini hesaplamamalıyım. Hüsra kendini biraz toparlamış. Giyimli, eli yüzü yıkanmış. Ama evin içine sinmiş olan eskimiş kolonya kokusu en çok Hüsra'dan geliyor ve bu koku ölümü hep canlı kılıyor Nevnihal için. Şu iş bitsin, eve limon kolonyası sokmayacağım. Yaşam ne boş şey diyor Hüsra. Ne boşu boşuna yaşam biçiminde algılıyor onu Batu. Hüsra'yı azarlıyor. Ne demek boşu boşuna bir yaşam? Babam bir öncüydü. Yürekli, mert, hesapsız. Kusur bulmak şartsa fazlasıyla barışçı olduğu söylenebilir yalnız. Bu, şu günlerde kusur gibi görünse de her zaman erdemdir aslında. Bir göçmen kuştu o. Hüsra yeniden ağlamaya başlıyor. Batu'yu yanlış anladığına kimse inandıramaz. Akıllı ve çalışkan Batu ama inandıklarının tersini duymaya bile dayanısı yok. Yine limon kolonyası koşturuluyor Hüsra'ya. Küf kokusuna yine karışıyor limon. İçi bulanıyor Nevnihal Hanım'ın. Mahmut, Van Başkale'de kaymakam vekili. 3 gün sonra yarı gecenin geçtiği saatlerde eve varıyor. Kapıyı çaldığı andan başlayarak taşlıkta bir fasıl, merdivenin ortasında, yukarıda, sofada ve kuleliğe bakan odada bir fasıl, haykıra haykıra ağlıyor. Duvarları tekmeliyor, yumrukluyor, başını vuruyor, kendinden geçiyor. Gülhayat Hanım'ın omzundan kaldırıyor başını. Nevnihal Hanım'ın omzuna dayıyor. Batu'nun uyku ilacı önerisine karşı çıkıyor öfkeyle. Sonra birkaç hap yutup kütük gibi derin bir uykuya dalıyor. Sidirler kaldırılalı çok oldu Kuleli'ye bakan odadan. Gazi'nin ölümünden hemen önce İsmet Paşa başvekillikten ayrıldığında Emir Bey artık buralarda rızkımız tükenmiştir hanım dedi. Urfa'da arkalarında şimdi kimselerin çeviremeyeceği kadar pahalıya mal olan ev kaldı Mahmut Han'ın büyük mal varlığından. Birkaç değerli antika kaldı o günlerden. Nevnihal'in çeyizi, ceviz yatak odası eskidi. Oturma odasındaki eşya büyük, yüzleri eski. Yaşam böyle de sürüyor neyse ki. Mahmut büyük yayları bozuk üvez renkli kanepeyi ağırlığıyla çökertmiş. Ayağındaki körüklü çizmeleri o uyuduktan sonra Gülhayat Hanım çıkardı. Külot pantolon, el örgüsü ham yünden soğan kabuğuyla boyanmış kazak giymiş. Gömleği kirden kararmış. Bundan 6 ay önce kaymakam vekili olduğu için içi içine sığmayan fötür şapkalı, kruvaze takım giysili, buğday tenli delikanlıyı orada bırakıp gelmiş. Kaba saba bir kasabalı şimdi. Gülhayat Hanım oğlunun ayak ucuna oturmuş. Yine de öyle dik ve sessiz. Yunus okuyor. Şimdiki üzüntüsü ne kadar belirsizse sevinci de öyle. Görünür yiter, aldanmışlık duygusunu dağıtır bir durgunluğun içinde. Nevnihal odaya girip çıktıkça Mahmut'un uzun uykusu içinde bazen ağlar gibi sesler çıkardığını duyuyor. Ölüm yine yeniliyor, yaşayan öne geçiyor. Emir Bey'im, bu sözü siz söylemiştiniz. Ankara'daydık. Annemi düşünüyordum, haklıydınız. Kımıldanmayan Gülhayat Hanım'ın 45'lerinde olduğuna kimse inanmaz. Bu kadını ağır şartlara, hasrete ve en kötüsü umutsuzluğa ben itmiştim. Bunu hiç unutmadı Nevnihal. Ne Urfa'dayken ne Helal Hanım öldükten sonra boz bir çarşafın altında boynu büküp durup kapıyı "Alır mısınız evinize hanım? Döndü geldi işte" diye yüzlemeden, horlamadan alır mısınız? Kapı çalındığında Nevnihal koştu. Artık evin işini görecek kimse yok zaten. Karşısında sırtına boz çarşaf, ayağına eski, burunları patlamış bir ayakkabı geçirmiş bir kadın. Dilenci mi? Pek emin değil. Burada dilenciler çok daha yoksuldur. Ne söylediğini anlamıyor. Başını eğip uzanarak soruyor. Ne dediniz? Kadın çarşafının çene altında tuttuğu uçlarını bırakıyor. Gülhayat Hanım, siz geldiniz sonunda. Gelin, içeri gelin. Kımıldanmıyor yerinden. Emir ağam evde midir? Evde tabii. Girin siz, çağırayım. Haber vereyim. Onunla konuşacaksınız. Bana küssünüz. Yok, ben konuşacak değilim. Gidin siz sorun. Alır mı beni? Hor görmesin ama, sorgu sual etmesin. Peki ben sorarım, ben konuşurum ama içeri girin siz, böyle kapıda beklemeyin. Yok, beklerim, kapıda beklerim. Geldi, istenmedi olmak daha kolay, burada durunca. Emir Bey'e koşuyor, yalvarıyor. Ne olur efendim, Gülhayat Hanım yine bize gelmiş, dönmüş. Soru soracağınızdan korkuyor. Sitem edeceksiniz sanıyor, yapmayın bunları. Benim hatırım için, çocuğunuzun, çocuklarınızın başı. Emir Bey kalemi bırakıyor elinden. Kağıtlarını öne itiyor. Peki niye kaçmış, sordunuz mu? Sormadım, sormayacağım. Biliyorum çünkü. Lütfen, çok istiyorum onu. Bana kırılmıştır. Hastaydım, güçsüzdüm, bir saçmalık yapmışımdır. O günlerde de söylemiştim. Alıngan olduğunu bilirsiniz. Hep söylerdiniz. Nasıl yaşadığını biliyorsunuz. İffetsiz olmadığını izlettiniz. Helal'in ölmesini bekledi. O ölür ölmez geldi. Onun derdi sen değildin Nevnihal. Öyle sanıyor demek. Hiç kuşkulanmıyor benden. Bundan dolayı suçlamayın onu. Ben yapmışımdır diyorum. İnanmıyorsunuz. Helal Hanım'ın günahını alıp almadığınızı da bilmiyorsunuz. Biliyorum Nevnihal. Onların yıldızları hiç barışmadı. Hiçbir zaman. Evin hanımı sensin Nevnihal. İstersen al. Bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsundur. Hizmetçi olarak. Bu sözü kullanmayacaksınız Emir Bey. Düşünmeyeceksiniz hatta. Gülhayat Hanım benim kardeşim. Karışmıyorum Nevnihal, sen karar ver. Artık ona çocuklarımın bile ihtiyacı yok. Doğru, çocuklarının bile ihtiyacı yok ona. Hüsra, Dame de Sion'da yatılı. Mahmut Mülkiye'de. Büyüdüler. Annelerinin kendilerine veda bile etmeden gittiğini öğrendiklerinde büyüdüler. Hele Hüsra, o şımarık, yaşından küçük davranışları olan çocuk birkaç günde ağır, gamlı bir kız oldu. Yalnız dolaşmaya başladı bahçede. Her gün daha ötelere gitmeye başladı. Yemek saatlerini unuttu, içine kapandı. Sonra yatılı okula gönderdik ve kurtulduk. Yıllardan beri çektiği üzüntü bu. Öbür dünyada hesap verecek bundan dolayı. Oysa şimdi kapıda duran kadın hesabı bu dünyada kapatmaya gelmiş. Çığlık çığlık koştu merdivenden aşağı. Kapıyı ardına kadar açtı. Gülhayat Hanım'ı çekiştiriyor. öpüyor, boynuna sarılıyor. Gülhayat Hanım sanki geri çekiyor kendini. Girsene, girsene. Bir dakika Nevnihal Hanım. Biraz müsaade et Nevnihal Hanım. Etmem, edemem, seni bırakmam. Az izin. Dönüp kapıdan çıkıyor. Nevnihal ardından seyirtiyor. Gülhayat Hanım yıllardan beri hiç kullanılmayan cümle kapısının topuzuna bağladığı ipi çözüyor. İp başından karnının ortasına kadar bembeyaz, ondan gerisi kapkara bir oğlağın ipi. Uzun tüylü, parlak gözlü, dünyanın en güzel oğlağı bu. Eli boş gelmek olmazdı. Leyla Hanım sever dedim. Sevmek mi? 4,5 yaşındaki Leyla Hanım çıldırıyor. Armağanı getiren Gülhayat Hanım'a öpücükler yağdırıyor. Neden sonra kollarını oğlağının boynundan çözüyor, soruyor. Bu kim? Bu da senin annen sayılır. Abilerini, ablanı o doğurmuş, Gülhayat Hanım. Bu da anne ha? Sen de anne ha? Bu anne hayat anne ha? Hayat anne. Evet, evet. Nevnihal sevincini bastıramıyor bir türlü. Yine sarılıyor, uzak illerden gelmiş bir göçmenin toprağa öpüşü gibi öpüyor. Zaman yürüyor, yaşam sürüyor. Bazen koşuyormuş, bazen milim milim akıyormuş gibi geliyor Nevnihal'e ama biriken süreye baktığında hızın da ağırlaşmanın da gerçekte var olmadığını anlıyor. Hafta oldu Emir Bey gideli. Bu ev sizin de eviniz Gülhayat Hanım. Söylemek bile gereksiz. Emir Bey'in ölümü bizim aramızda hiçbir şeyin değişmesine neden olamaz. Sağ olun ama Mahmut dedi ki senin bana yararın olur anne dedi. Oralarda yapayalnız kalırsınız. Hayır Gülhayat Hanım, bu Mahmut'un isteğiyle verilecek karar değil. Yani ne yapmak lazım? Toplanalım aile olarak. Herkes fikrini söylesin. Ben sizin yine çekip gitmenizden yana değilim. Kalmak istemezseniz zorla tutamam. Ama ben kalmanızı istiyorum. Siz de çok istekli değilseniz yahut ne bileyim burada kalmanız çocuklarınız için daha iyi olacaksa fikirlerini alalım hele bir. Kaşları kalkıyor Gülhayat Hanım'ın, susuyor. Anlıyorum. Ne düşündüğünüzü anlıyorum. Benim fikrimin önemli olmayabileceğini düşünüyorsunuz. Gerekirse çocuklarımla ben konuşurum diyorsunuz. Ben yine de bu işe karışmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Çok acılar çektiniz. Ben çok çektirdim. Benim Emir Bey'le evlenmem yüzünden oluşan bağımız Emir Bey'in dışında da sürdü. Şimdi o öldü diye darmadağın mı olacağız? Bitecek mi aramızdaki? Aramızdaki dostluk, yakınlık. Ağlamaya başlıyor birden Gülhayat Hanım. Doğru muydu o sözünüz? Gerçekten de kadının kocası öldüğünde duyduğu acı iğne ucu kadardı. Sonra bu kadının yeni acılar çekmesini istemiyorum. Üstelik şimdi giderse geri dönebileceği bir kapı da olmayacak. Akşam Batu geldiğinde konuşalım bunu. Hepimiz Leyla'nın bile fikrini almalıyız. Onu bırakıp gidebilir misiniz? Dediğiniz olsun Nevnihal Hanım. Ama benim aklım yatmıştır. Ananın mekanı oğul evidir. Töre böyledir. Bu kez onun da içi sertleşiyor. Bıraksın gitsin, ne hali varsa görsün. Borçlu sayamaz kimse onu. Ne hukuk, ne insan yüreği. Peki kendi yüreği? O böyle demiyor. Boyuna konuşuyor, boyuna zorluyor. Gündüz duyuramasa bile sesini, geceleri uykularını bozuyor. Sabah erkenden Gülhayat Hanım'ın odasına indiğinde Hüsra'nın uyuduğunu, Gülhayat Hanım'ın yatağının toplanmış olduğunu görüyor. Yorgan ve yastık yüzsüz. Yüklüğün yanında sökülmüş yüz, çıkarılmış yastık örtüsü düzgünce katlanmış. Yorgandan sökülen iplikler küçük bir kelep yapılmış en üste konmuş. Beyninde balyoz, yüreğinde yangın. Fırlıyor dışarı, hiçbir yerde yok, soruşturuyor, dün öğle sonrasından beri kimse görmemiş. Kızlardan birine şerbetleri tut demiş. Sonra gören yok. Akşam yemekte de yoktu. Ben bir ara bahçenin dibinde birini gördüm, o sandım. Bahçede de yok. Nevnihal Hüsra'yı uyandırıyor. Gece uyumaya geldiğimde lambayı yakma kızım dedi. Başım ağrıyor, erken yattım dedi. Hasta mısın anne dedim. Yok, biraz başım ağrıyor. Sabahleyin bir şeyim kalmaz dedi. Ben de yattım. Gülhayat Hanım yok. Kuyuyu aratıyor Nevnihal. Canına kıydıysa ne yaparım tanrım? Bu yükü nasıl taşırım? Emir Bey kaçmıştır diyor. Hemen küser, küsünce de kaçar. Gözü dünyayı görmez, işin önünü sonunu düşünmez. Zalimsiniz efendim. Kılınızı bile kımıldatmıyorsunuz. Arayalım, soralım. Bana darıldı sanıyorum. Soruşturalım peki. Çocuklara bir şeyler söylemek için soruşturalım. Siz de öyle her şeyi üstünüze alınmayın. Sevgili karım, sağlığınıza özen gösterin. Bakın şimdi dünya güzeli bir kızınız var. Onu düşünün. İçi içini yiyor Nevnihal'in. Uyuyamıyor. Hastalanıyor. Bir hafta sonra Emir Bey, bakın boşuna acı çektiniz. Bizleri üzdünüz. Resulayn'daymış. Halasının biri yaşıyormuş diyor. Mahmut'la Hüsra'ya durumu anlatmayı da Emir Bey üstleniyor. Hüsra gamlı bir çocuk oluyor hemen. Boyuna soruyor herkese ve defalarca. Neden beni bıraktı ama? Neden anlatmadı halasının hasta olduğunu? Hem ne zaman gelecek? Yeni ders yılında babaları kızını Dame de Sion'a, oğlunu Kabadaş Lisesi'ne yatılı yazdırıyor. Batu öğleden sonra geliyor. Gülhayat Hanım, ikindiyi kılayım önce diyor. Hayır anne, önemsediğim için bu toplantıyı izin aldım ben. Ne konuşulacaksa konuşulsun. Evet, önce konuşalım. Sen çağır çocukları Batu. Biz buradayız. Leyla bahçede değilse mumhanenin oradadır. Hepsi art arda içeri giriyor. Nevnihal Hanım ortalarda şaşkın şaşkın dolanan Gülhayat Hanım'ı yanına çağırıyor. Gelin, yanıma oturun siz. Kanepenin hemen kıyısına ilişiyor. Koyu renkli pazen entarisinin altından dizlerini aşan mavi donu görünüyor. Ayağında kara iplik çoraplar, başı her zamanki gibi iki örtüyle örtülü. Yüzüyle ve giyimiyle zıtlaşırcasına saçlarında birkaç tel beyaz var yalnız. Yaşlılığı kabullendi yıllar öncesinden beri, köylülüğü de. İstanbul'u tanımak isteğini bile duymadı. Herhangi bir yerde nasıl yaşanırsa burada da aynı biçimde yaşıyor. Güzellik görmüyor gözü, neşeyi bilmiyor. Bir ricam var, konuşmam uzayabilir, sabredin. Söyleyeceklerimin hepsini bitirmek istiyorum. Bir daha ne zaman böyle toplanabiliriz bilinmez. Hayatımız için önemli olan şeylerden söz edeceğiz. Onun için sabırlı olmanızı istiyorum. Tamam Nevnihal abla, diyor Mahmut. Diğerleri seslerini çıkarmıyor. Yuvam yıkıldı, çocuğum duraklıyor. Çocuklarım yetim kaldı, duraklıyor. Çocuklarımız, Emir Bey'in şanslı olduğunu düşünüyorum. Hepimize güvendi o. Güvenmese vasiyeti olurdu. Şunu şöyle yapın, şuna şöyle davranın diye. Bana böyle bir şey söylemedi. İçinizde kimseye söylediği söz var mı? İçi sözleri kadar rahat değil. Bakıyor yüzlerine. Yalnızca Leyla bir şey söyleyecekmiş gibi doğruluyor, soluk alıyor, sonra koltuğuna dayanıyor yine. Saçları örgülü. Örgülerinden biri önde, diğeri sırtında. Etekleri kısa. Bu entarisi de küçülmüş. Pırlak diz kapakları görünüyor. Bacakları çizik, çürük içinde. Suratı pis. Gözlerini açarak annesine, Gülhayat Hanım'a, ablasına, ağabeylerine bakıyor. Sıkılmaya hazır. Benim burada ne işim var diyordur. Yok bir şey. Kocamı tanımıştım. Notları, anıları vardı. Onların hepsini yırtmamızı istedi. Okumamıza izin vermedi. Gözlerinin önünde Gülhayat Hanım'la yırttık. İyi oldu dedi. Hiç gerek yoktu. Bana görev gibi gelmişti yazarken. Halbuki yararsız. Batu'nun yüzünde bir hayıflanma. Sesini çıkarmıyor yine de. Çocuklarından üçü hayatını kazanmaya başladı diye içi rahattı. Oğullarıyla övünürdü. Batu teknik üniversiteye asistan oldu diye bütün bir gün yordu bizi. Sarı burma yaptırtmıştı Gülhayat Hanım'la bana. Çok severdi bilirsiniz. Yiyemiyordu. Tadına baktı. Komşulara dağıttırdı. Haberi aldığı akşam rakı bile içmişti. Sıkılıyorlar. Mahmut idareciliği seçti. Kaymakam olacak diye sıkıldı biraz. Maliyecilik daha iyi diye düşünüyordu ama karışmak istemedi arzusuna. Sever nutuk atmayı dedi. Mahmut'un aklına güveni vardı. Hüsra çalışıyor, yakında da evlenecek. Kendisi seçti, anlaştı. Babası da onayladı, mutlu olsun. Yüzünde kıl oynamıyor Hüsra'nın. Dimdik oturuyor koltuğunda. Kollarını göğsüne kavuşturmuş. Soğuk, ürkütücü bir güzelliği var. Ah yavrum, bu seninki sertlik değil. Dame de Sion'da zorlandığın gün oturma biçiminle oturuyorsun. Öğretildiği gibi dinliyor, gülmeyi bilmiyorsun. Ama zamanla unutursun bunları, özünü bulursun. Babanız ardından iyi konuşulacak adamdır. Onurlu, akıllı ve dürüst. Bu yanları onun memleket zor durumdayken ardına bakmadan gitmesinden, sonra da mevki, mansıp beklememesinden bellidir. Herkes bunu böyle bilir. Ayrıca iyi evlatlar yetiştirdi. Küçük kardeşinizi sizler nasılsa el birliğiyle ortaya çıkarırsınız. Soluk alıyor, gözlerini kapatıp başını kaldırıyor. Emir Bey'im, toprağınızın başında çok daha süslü sözler söylendi. Ama benimki yürektendir. Siz de biliyorsunuz bunu. Mahmut'la Batu başlarını sallıyor. Bunlar anlamsız sözlermiş gibi omuz silkiyorlar. Gülhayat Hanım kıpırdanıyor. Biz Gülhayat Hanım'la ben aynı adamı sevdik. Gülhayat Hanım'ın kupkuru elini tutuyor. Ben sizleri doğuran kadından şanslı çıktım. O çok acı çekti. Evliliği kısa sürdü. Acıları ise uzun. Nasıl sürdürecek, nasıl? Ben... Durup önüne bakıyor. Gülhayat Hanım'ın elini bırakıyor. El kucağında kalıyor, çekilmiyor. Ben büyük bir günah işledim. Belki bilmiyorsunuz, belki sezdiniz. Yeterince bilgi edinemediniz. Keşke bilseydiniz. Burada şu durumda oturmasaydım. Sizler büyük çocuklarım sesseniz bile Leyla'nın haberi yok. Emir Bey'in de haberi yoktu. Olsaydı daha önce açığa çıkardı bu. Bu kadıncağız da yıllarca suçlu gibi yaşamazdı. Hayır, Nevnihal Hanım, hayır. Geçti, unutuldu her şey. Bağışlandı. Yarayı yine kazımanın faydası yok. Gülhayat Hanım, sizin böyle davranacağınızı biliyordum. Ama ben durmayacağım. Unutulmadı. Ben unutmadım. Hep onunla yaşadım. Bırakın çocuklarınız hiç değilse yanlış kişiyi suçladıklarını öğrensinler. Sözünüzü kesmeyeyim diyorum ama abla, ben sıkıldım bu sözlerden. Mahmut bu. Aceleci, apaçık, deli oğlan. Haklısın Mahmut. Uzatıyorum. Hafifletmeye çalışıyorum gözünüzde. Alıştırıyorum sizi. Suçumu alıştırıyorum. Ben sizin annenizi evden kovdum. Kaçırdım. Önemi yok aradaki farkın. Açıktan git demedim ama bir sürü insanın yanında hizmetçi o dedim. Bu sonradan kulağına erişseydi belki düzeltilebilirdi. Kim olduklarını şimdi unuttuğum kadınların yanında, öncesinde yahut sonrasında ne önemi var ki? Göz göze bakarken söyledim bunu. Öyle bir durumdu ki o da duymazdan gelemedi. Ben hastalığımı, sinir bozukluğumu ve tahrik edildiğimi anlatamadım. Çünkü hemen habersizce kimseye kendini anlatmak isteğini doymadan çekip gitti. Ah, çok onurlu kadındır o. Çok, yıllarca üzüntü çektim. Sizlerden, kocamdan korktum. Haber gönderdim, para gönderdim, gelsin diye. Gelmedi. Parayı iade ettirdi. Kocama anlatabilseydim, o araya girseydi sizleri soksaydık. Ama korktum. Böyle bir zulmü bana yakıştırmıyordu. Güvenini yitirirdim. 22 yıl süreyle ben onun için hep yumuşak, evi özenen yer yapan bir kadın olarak göründüm gözüne. O kadar güvenmeseydi bana, gençliğinde Gülhayat Hanım'ı o kadar kolay boşamasaydı, çok göz önünde bir adam olmasaydı, küçük bir yerde yaşamasalardı, yani öfkeye bu kadar çabuk kapılmasa, onurunu bu kadar yüce görmeseydi, gözünün dünyayı görmediği zamanları olmasaydı, hepinize acı verdim. Sizler bir türlü çözemediniz nedenleri. Hele Hüsra, Hüsra deliye dönmüştü. Beni bağışlayın dememin bir yararı yok. Acının en çoğunu Gülhayat Hanım çekti. O bağışladı. Bunu gözden uzak tutmayın. Hüsra tir tir titriyor. Öne eğiliyor. Doğru mu anne? Anne, demek sen orada var olduğunu sandığın ama paylaşılmış, yitmiş çiftliğe gittiğini sanıp geri dönemeyip yokluk içinde halana sığınıp evlere su taşıyarak iki lokma ekmek kazanmaya çalışırken, ah anne. Mahmut ağlıyor. Haklı. Ama o beni bağışladı. Uzağa attığım, yoksulluğa, boşa akan özlemlere ittiğim anneniz beni bağışladı. Mahmut ayakta, Hüsra'da. Batu alt dudağını iki parmağıyla çekiştiriyor. Başı eğik, iki büklüm oturuyor. Yanı yöresi düşmanlık dolu. Artık soluk almayacak. Zaten soluk alamıyordum yıllardır. Ben kurumaya hükümlü o, kör dalım. Gidelim anne. Bu kadının evinde artık bir dakika kalamazsın. Babamı kandırdı, İstanbul'a sürükledi. Kapadı buraya. Babam hep saf bir adam olarak yaşadı zaten. Beceriksizdi, güçsüzdü. Bu kadına kul oldu. Seni götüreceğim anne. Bundan sonra seni, anne seni baş tacı. Sizi ilk günden sevmemiştim ben zaten. Daha 40'ı çıkmadan yetim, sonra hep mutsuz. Babamı annemin hemen ardından iyilik yapıyormuş gibi kandırarak, İstanbul'da iyi bir okulda okuman ne büyük mutluluk diyerek, attınız beni de evimden uzaklara. Köklerimi söktünüz. Rahibelerin insafına bıraktınız. Siz her zaman iki yüzlüydünüz. Darmadağın ettiniz bizleri. Annem bir yana, Batu abim başka bir yana. Ben, Mahmut abim, babam da zayıflığıyla, iradesizliğiyle yani, kul köle, ah siz, parçalayabilirim sizi. Mahmut bütün iriliği, bütün öfkesiyle yanaşıyor. Nevnihal onun üstüne yürüdüğünü sanarak, başını kollarıyla sarıp korunmaya çalışıyor. Korkma, elimi sürmem size. Anne topla eşyanı, her şeyini al. Hemen çıkıyoruz. Bu kadının bizimle ne insafsız bir hesabı varmış meğer. Başımızı eğdik onun yüzünden. Anamızı elimizden aldı. Daha önce babamızı almıştı. Yıllarca uzak tuttu. Biz her zaman ya birinize ya öbürünüze hasret yaşadık. Leyla ağlıyor. Bu kadar değil, böyle değil. Söyledikleri kadın ben değilim. Bunları çocuğum olarak gördüm. Emir Bey'in andaçları diye gördüm. Düşman bunlar. Durun, susun, bağırmayın. Hüsra açtığı ağzını kapatıyor. Gülhayat Hanım kolundan çekiştiren Mahmut'a söylüyor bunu. Elini sertçe itiyor. Çekil başımdan, git otur, kolumu da bırak. Mahmut şaşkın bakıyor annesine. Gülhayat Hanım otur yerine diye yineliyor. Onun süklüm püklüm oturmasını bekliyor. Sonra yavaş bir sesle konuşmaya başlıyor. Sesi heyecansız, adeta duygusuz, tek düze.